Ayrım 15.
Sayfa 276. Ailece yeniden oturuyoruz o aptal ödevlerin başına. Ayşe'nin 12 yumurtası var. 3 yumurtadan bir omlet yapılabiliyor. Ayşe bütün yumurtalarıyla kaç omlet yapabilir? Böl 12'yi 3'e. 1'de 3 yok. 12'de 3 4 kere. Kışı böyle tamamladık. Neyse okullar kapandı. Yaz tatiline geldik. Yaz içinde ödevler vermiş hunhar öğretmenler. Sabah kalkılıyor, hadi gene ödevler. Öğlene kadar ağlayarak, sızlayarak ödevlerle cebelleşiyor çocuklar. Bir hesap yaptık, her gün 10 sayfa ödev yapılmazsa okul açılana dek bitmeyecek bu kalın ödev kitapları. Denize gidilemiyor, günlük gezilere gidilemiyor. Yazın okusunlar diye kitaplar aldık çocuklarımıza, o kitapları okumaya sıra gelemiyor. Sanki okul kapanmamış gibi ödevlerle cebelleşme sürüyor. Bu ödevler biter bitmez okullar açılacak ve yepyeni ödevlerle saldırıya geçecekler gözü dönmüş öğretmenler. Büyük kızım diyor ki, baba öğretmenlere çocukken çok ödev vermişler, onlar da hırslarını bizden alıyorlar. Çocuklar yaz tatillerini yaşayamıyorlar, okulu özlemeye vakitleri kalmıyor. Çok sakıncalı olmaya başladı okullar. Geçen sabah yine kahvaltıdan sonra ödev tatsızlığı başlamak üzereyken ani bir kararla bir hafta tatil verdim çocuklarıma. Siz denize yüzmeye gidin. Ben evde oturup her ikinizin de ödev kitabından 70'er sayfa ödev yapacağım. Bu hafta tatildesiniz çocuklar. Liberal. Besim Tibuk çok şeker adam. Versene bir sigara, hiç sigara taşımam dedi bana. Öyle tanıştık. Sigaraya hayatı boyunca hiç para vermeyerek zengin olduğunu gevrek kahkahalarla anlattı. Sigaraya para veren, yani Besim Tibuk'un içtiği sigaranın da parasını ödeyen ben, hikayenin liberal kerizi oluyorum. Ben olmasam kimin sigarasını içecek Tibuk? İçişinden anlaşılıyor ki ilk sigara içişi değil, bayağı güzel içiyor, sigara içmenin keyfini yaşıyor, sigara içme alışkanlığı olan biri, kahkahalarla üflüyor dumanını. Benim dumanımı yani. Parasını ben verdim o dumana dönüşen sigaranın. Birileri keriz olmadan öbürleri zengin olamıyor. Bir an düşündüm, yıllardır sigarayı verdiğim para az buz değil. Sigara yanında nelere para vermemişim ki? Kibrit örneğin. Ne kadar çok kibrit almışımdır. Ya çakmağa verdiğim para? Kim bilir kaç tane çakmak aldım. Kısa bir sürede hayatımın harcamalarını gözden geçirdim. Korkutucu harcamalarım olmuş. Örneğin Sulu Kule'de çingene kadınların oralarına buralarına para sokmanın bir anlamı olmadığı gibi, paraya erkeklik organı muamelesi yapmaktan ötürü Türk parasına hakaretim bile söz konusu. Yani ki yıllardır kazandığım paraları hiç harcamasaydım, Besim Tibuk kadar zengin olabilir, hobi olarak cumartesi ve pazar günleri uğraşabileceğim bir siyasal parti kurabilir, benim de suratımda bu liberal alaycı gülücük karakterimin bir parçası olarak süreklilik kazanabilirdi. Geldikiz ki Besim Tibuk da hiçbir şeye para harcamayarak benim yaşadığım şövalye hayatını yaşayamamıştır. En azından insanın kendi paketinden bir sigara içmesinin hazzını bilmemektedir. Liberal parti asabı bozuk olanların partisidir diyor Tibuk. Bundan da partinin genel başkanı olarak kendisinin asabının şiddetle bozuk olduğu anlaşılıyor. Eğer bir ülkede hükümet deli dumrul gibi her dakika vergi çıkarıyor ve uyguluyorsa ekonomik gelişme olamaz deyişinden de asabının neye bozuk olduğu somut olarak su yüzüne çıkıyor. Tibuk vergiye gıcık. Yerden göğe kadar haklı. Bu kadar da vergi olmaz ki. Bok gibi vergi veriyoruz diye yakınanların çoğu dikkat buyurursanız bok gibi para kazananlardır. Hiç kazanamayandan alınmıyor vergi. Zarar edene üstüne vermek gibi bir anlayışı da yok devletin. Devletin de böyle liberal tarafları var tabii. Zaten Tibuk devlete de gıcık. Parti programında aynen şöyle deniliyor. Liberal parti ile Türkiye'de ilk kez devlet ile ilintisi, devletten beklentisi olmayan, devletçiliğe karşı bireyin yaratıcı ve üretici gücünü savunan, kollayan, örgütlü bir hareket ortaya çıkmaktadır. Devletle ilintisi olmamak ne demek? Olası mı? Devlet askere çağırdığında hangi Türk genci, ilintimiz yok abicim diyebilir? Liberal partinin devlete karşı örgütlü bir hareket içinde olduğu apaçık ortada. Ne kadar tehlikeli bir tip bu Besim Tibuk. Rastlaşmayanlar. Sabah kahvaltısı kimisi için sabahın köründe ceryan ederken, benim yaşama ahengim için de bu olay öğlen suları oluyor. "Aa, her sabah öğlene kadar uyur musunuz? Ne fena, günün yarısını yaşamıyorsunuz," diyerek durumuma üzülenler bulunur. Bunlar genellikle gecenin ön yüzünü bile yaşamayıp sıkı ve pijamalı bir akşam yemeğinden sonra 22-30 suları televizyon karşısında uyuyan sabah 9 işbaşı tiplerdir. İkinci bir grup gecenin ön yüzüyle flört edip arka yüzüne dolanmayan, bu yüzden 2 puan alamayan geç yatarım abicimlerdir ki bunlar işe 11'de de gitse olur, lagar ve ferah feza tiplerdir. Geç yatmaktan kasıtları 2'de baş yastığa çeyrek kala horlamaktan ibarettir. Gece bekçilerinin başını çektiği gececiler kozmopolit grubu diyebileceğimiz sarmalı pavyon çalışanları, polisler, hırsızlar, pezevenkler, telekızlar, dönmeler, bağımsız orospular, gececi taksi şoförleri, Asya pilavcılar, nöbetçi işkembeciler oluşturur. Bunlar gecenin her yüzünü görmeye alışkın olup gündüzü bilmeyenlerdir. Bu grubun bize özgü, yalnız bizde görülen bir türevi vardır ki onları alkolperver şehir gerillası grubu olarak ayrıca ele almak gerekiyor. Dün gece sabahladık abicim. Fakat aslında finalde o pavyona gitmesek çok daha iyi olurdu diye dellenmeyi geleneksel hale getirmiş olan bu tipler, gecenin ön ve arka yüzlerini ıcık cıcık yaşamakla birlikte devrisi gün akşama kadar uyumakta ve uyandıklarında geceyi hiç hatırlamamaktadırlar. Bu tip uyandığında bizi o işkembeciye kim götürdü gibi beş benzemez sorularla zonklayan kafasını duşun altına sokar. O duştan çıktığında zaten akşam olmuştur. Bunlar hayatı gündüzü bilmeden gece bekçisi kompleksiyle yaşayan bir grup olup genel anlamda pek işleri güçleri yoktur. Neyle geçindikleri, her gece o hesapları nasıl ödedikleri çok bilinmeyenli bir cebir muammasıdır. Benim mesaim akşam 20 suları başlar, 24 suları biter. İş yerimden çıkana kadar yarın olur, taksiciler taksimetreleri hunharca gece tarifesine ayarlarlar. Ben işten eve ertesi günün ilk saatlerinde döner, oturur akşam yemeğimi yerim. Sofradan kalkıp cüp yatağa gidilmesi söz konusu değildir. Okuma yazma gibi işlerimi akşam yemeğinden sonra yapar, kimi zaman televizyonda bir film izler. Sabah 9 işbaşı tipler daha sayın karga boklu kahvaltısını etmeden, çalar saatler eşliğinde yataktan fırlarken ben ağır ağır yatmaya giderim. Bu gruptan tiplerle hiç karşılaşmam. Hiç rastlaşmadığım bir sürü komşum var. Düşünüzü izledim. Adam zaten ne söylesen hırlayacak bir biçimde eve geldi ve sonunda "Ben Tirbuşon'u soruyorum, sen çekyat anlatıyorsun" cümlesiyle şarap açar ayak karısını öldürecek boyuta ulaştı. "Aklım oraya gitti" diyerek konudan sıyrılmayı denedi kadın. Var olan bir şey bir yerden bir yere gidebilir. Olmayan şeyler sandığın kadar devingen değildirler. Senin aklın yok ki bir yere gitsin, diye çıkıştı adam. Birbirlerinden nefret ettikleri kesinlik kazanmış ve fakat boşanmak konusunda henüz kesin karara ulaşamamışlardı. Yemek yeme sürecini tamamlayarak televizyona bakmaktaydılar. Aslında televizyonda olup bitenlerle de ilgili değildiler. Birbirlerine bakmamak için gözlerini televizyona dikmişler, apayrı bambaşka şeyler düşünmekteydiler. "Doğru, aklım olsa seninle evlenmezdim," diye diş gıcırdattı kadın. "O diş gıcırdatır da adamın gıcırdatılacak dişi yok mu sanıyorsunuz?" "Evliliğimiz konusundaki akılsızlık tamamen bana ait. Senin genel akılsızlığına bir an için benim de kendimi kaptırmam yani. Gaflet ve delalet konumu," diye vurdu masaya şarap kadehini. "Tamam, ayrılalım o zaman," dedi kadın. Kısa bir sessizlik oldu. Genelde her akşam yinelenen bu sinir bozucu konuşma zaman zaman uzasa bile hep bu biçimde bir suskunlukla son buluyor, devrisi akşama dek bu konu pek açılmıyordu. Adam sinirle kadehine şarap boca etti, lap diye dikledi, bir an aklından hızla bu kadından ayrıldığını, sonra bir başka kadına rastlayıp onun merkez kıç kuvvetine girerek yeniden aynı konuma düştüğünü geçirdi. Başka bir kadınla başka bir evde aynı didişsel diyaloğu yaşayacağını düşündü ve ayrılmak ayrıntısıyla uğraşmayı saçma buldu. O an kadın da bu adamdan ayrıldıktan sonraki yalnızlığını ve karşısına çıkacak belki bundan da hıyar bir herifle aynı öyküyü yeniden yaşayacağını düşündü ve ayrılma konusunu çok saçma buldu. Suskunca televizyona bakmayı sürdürdüler. Başka bir kanalda daha az aptal bir şey yok mu? Yok. En az aptal olan bu. İyi tamam ben yatıyorum o zaman dedi adam. Yatmaya gitti. Gitmekle kalmadı yattı da. Yatmakla yetinmedi zart diye uyuyarak düşe daldı. Adamın düşü hakkında bilgi sahibi değiliz. Çünkü bilgisayarcılar henüz el alemin düşünü kablolu yayına geçirmiş değil. Ama bu bir gün gerçekleşecek. Uyurken adamın iki şakağına iki elektrot bağlayıp kendisi uyuduktan sonra yan odada bir ekranda gördüğü düşü ayrıntılarıyla izleyip uyanır uyanmaz kendisine o sapık düşten ötürü hesap sorma hakkımız olacak. Hatta kocasının bir ıssız adaya dört zenci karıyla dal yaprak ulaşmasına dayanamayıp bir tokatla adamı düşünden uyandıran kadınlar da olacak. Sen nereden tanıyorsun o karıları İsmail? Tanıyorsam adiyim. Onlar benim düş arkadaşlarım. Kitapsızlığımızın korsanı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının cep telefonu olsaydı bakalım böyle mi olurdu bu işler? Fatih Sultan Mehmet'in denizaltıları olsaydı gemileri tepe bayır kızaklardan kaydırmaya uğraşır mıydı? Teknoloji ilerledikçe durumlar değişiyor. Eskiden kötü çıkan soluk tezkirlerle çoğaltmalardan fotokopiye geçiş muhteşem bir buluştu. Fotokopi tekniği geliştikçe gelişti. Artık herhangi bir kitabı fotokopi aracılığıyla zart diye çoğaltabilirsiniz. Korsan kitapçılık da bu anlamda bir patlama yaşıyor. Hatta bu iş o kadar ilerleyecek ki 2000'li yıllarda göstereceksin kitabın özgün baskısını kitap çoğaltıcı aygıta, aygıtın kıçındaki delikten ciltlenmiş olarak bir kopyası çıkacak kitabın. Buluşların dibi yok. Her boku yapar hale gelecek bu ürkütücü makineler. Tabii ki korsan kitap işi daha da kolaylaşacak. Bunu önlemek için müzik kasetlerinde olduğu gibi kitaba da bandrol uygulaması ile ilgili yönetmelik 1 Temmuz'da kabotaj bayramıyla sarmaş dolaş yürürlüğe giriyor. Bu saçmalık korsan yayıncılığı önlemez, yalnızca yayıncıya bir de bandrol külfeti getirir. Daha da ileri giderse kitap basılmadan önce bandrol almak üzere bir nüsa İl Kültür Müdürlüğü'ne teslim edilir. İl Kültür Müdürü beğenmediği yerlerin altını kırmızı ile çizer gibi serüvenlere sürükleyebilir yayıncıları. Korsan yasal denizlerde dolaşmadığı için bandrol takıntısı ile uğraşmaz. Çok gerekirse korsan bandrol üretir, işi sürdürür. Korsanı caydırmak amacıyla akla gelen dahiyane bandrol buluşu, yayıncıyı yayıncılıktan caydırmaktan başka bir işe yaramaz. İlk kimin aklına geldi acaba bu kitaba bandrol düşüncesi çok merak ediyorum. Çünkü dünyada örneği yok. Usa sığmaz şeyleri usa sığdırmak da üstümüze yoktur. Benim asıl usuma sığdıramadığım böylesi bir ülkede korsan yayıncılığa ne gerek var? Dünyanın okuma oranı en düşük ülkelerinden biriyiz. En çok satan kitap kaç satıyor? En çok satan kitabı bu ülkede kaç kişi okuyor sanıyorsunuz? Kitap satın alan herkes o kitabı okuyor mu bakalım? Salon çok güzel oldu hayatım. Fakat o İngiliz kütüphane boş kaldı. Hemen 100-150 kitap almamız lazım. Yalnız hepsi aynı boy olsun, düzgün dursun. Dolduruşuyla hızla kitapçıya gidip şu üst rafı sarın diyerek kitapçının şaşkın bakışları altında aynı kitaptan 50 tane alan var. Geldikiz ki kitapçıya o gün satış rekoru kırdıran ve daha çok aniden zengin olanlarda görülen bu dekoratif yaklaşım çok sık olan bir şey değil. O kadar titiz davranmayanlar evdeki kitaplığa vazo, evlilik fotoğrafı, çocuğun ilkokul karnesi, kaset, CD, kolonya, rahmetli Lady Di'nin gümüş çerçeveli fotoğrafı, deniz kabukları, mini kaktüs, akvaryum, saat ve benzeri kıvır and zıvırlı bir dizayn yaparak kitapsızlıklarını sürdürüyorlar. Onlar ezici çoğunluklar. Ses tiyatrosunun son inşaatı sırasında tiyatroda çalışan işçiler epey elbise, ayakkabı, şemsiye, şapka, gözlük, darbuka, tef, el feneri ve beş benzemezi şeyler yürütmüşler. Tiyatro girişinde yığılı duran binlerce kitaptan bir tane çalınmamış. Bizim böylesine kitapsızlığımızın niçin korsan kitapçısı var? Yapılacak hiç mi işi kalmamış bu adamın? Madem fotokopi ve bunun fotokopisi işler seviyorsun, al Amerikan doları çoğalt. Yemezler sanma, bal gibi yeniliyor. Muhteşem fotokopi makineleri var. Üstelik ilk 250'lik Amerikan doları banknotu, daha Amerikan Merkez Bankası'nın aklına gelmeden ülkemizde bir müteşebbis Türk kalpazan tarafından basılmış, basılmakla kalmamış, laz bir bakkalda bozdurularak piyasaya sürülmüştür. USA sığmaz dolandırıcılıklar sıralamasında dünya birincisiyiz. Bir kitabımın piyasada korsan baskısının kol gezdiğini öğrendiğimde kadim dostum Tarık Dursun K. ile Ahmet Küflü abimizin nezdinde gevrek kahkahalar yaylasında gezinmekteydik. Birden ciddileşti kadim dostumun yüzü, yayladan düze indi gözleri. Üzülme Şensoy, bundan gurur duy. Türkiye'de bir Türk yazarın korsan kitabının çıkması o yazar için şereftir dedi. Ve çok uzun patika kahkahalardan yaylamıza geri çıktık. Yayınlanacak ilk kitabımı kendim korsan olarak basacağım. Kitabın kapağında benim bir kadırganın dümeninde, ağzımda bir sürmene bıçağı, bir gözüm siyah yuvarlak bantlı, dümeni tutan elim kanca kol, biricik gözümün içi gülen bir fotoğrafım olacak. Adı Korsan Kitap koyulacak bu eserimin ilk sayfasına şöyle bir not düşeceğim. Bu kitap elinize geçtikten sonra 7 gün içinde 7 adet çoğaltarak 7 kişinin adresine postalayın. Büyük bir mutluluk sizi bulacak. Eğer bu notu ciddiye almazsanız bu mutluluğa ulaşamayacağınız gibi başınıza büyük felaketler gelebilir. Notu ciddiye alıp kitabı fotokopi yoluyla çoğaltıp 7 kişiye postalayan Kuzey Kıbrıs'tan Emine Bal, kitapları postaladıktan 3 gün sonra bahçesinde su kuyusu açarken altın buldu. Kitabı posta yoluyla alan ve fakat notu ciddiye almayıp kitabı okuma zahmetini bile göstermeyip bir kenara fırlatan Ortaköy'den Küpeli Tahsin, kitabı bir kenara fırlattıktan 7 gün sonra Ortaköy'de yolda yürürken kulağındaki küpesine yıldırım düşerek öldü. Böylece kitabın ikinci, üçüncü ve sonraki baskıları külfetiyle uğraşmayacağım. Kitap düzenli olarak kendi kendini çoğaltacak ve dünyaya yayılacak. O korsan da görsün annesinin lahmacununu. Peki ama senin bundan ne kazancın olacak diye düşünen cıvıl beyinliler olacaktır. Ben yazdığım kitaptan para kazanmıyorum ki. Gülememe hastası doktor. Her ne kadar kimi hayvanların da, örneğin atların ve farelerin de güldüğü son zamanlarda ileri sürülüyorsa da, insanı hayvandan ayıran en büyük özelliğin gülme olduğu tartışılmaz. Gülme En İyi İlaç isimli kitabın yazarı İngiliz doktor Robert Holden, gülmenin ruhu olduğu kadar bedeni de iyileştirdiğini ileri sürüyor. Bu yöntemle tedaviler yaptığı NHS Gülme Kliniği'nin de yöneticisi. Tıpta gülme yoluyla iyileştirilmiş bir sürü hasta örneği var. Bir doktorla tanıştım. Hiç gülmüyor muhterem. Denilebilir ki gülmeyi bilmiyor. Ben güldürmeyi bilirim, işim bu. Askeri okullarda oynadım, en gülmeyen komutanları güldürdüm. Üstelik insanlar beni sokakta gördüklerinde, ben hiç komiklik yapmazken bana bakıp gülüyorlar. Gülme çağrıştıran bir konumum var. Geldikiz ki doktoru gülümsetmek olası değil. Çıldırtacak beni. Gülmeye yarayan kasını yormak mı istemiyor? O kasını başka ve daha akılcıl bir işlev için mi kullanıyor? O kası kullanmayı mı bilmiyor? Olamaz. Kasını kullanmayı bilmeyen doktor olur mu? Cart diye tıp diplomasını geri alırlar adamın vallahi. Gülmemizi bir tek kas sağlıyor. Oysa üzgün, öfkeli ya da ciddi görünmek için iki kas birden çalıştırıyoruz. Sayın doktor gülme kasını dinlendirirken diğer iki kasını düzenli kullanıyor. En güldüğüm fıkraları anlattım. Ne yüzünde ne gözünde gülücük var. Anladığını belirten bir baş sallamayla yanıtlıyor fıkrayı. Sinirim bozuldu, arka arkaya espri patlatmaya başladım. Yerinde başka biri olsa gülme krizinden gitmesi gerekiyor, bizim doktorda tık yok. Dilimizi anlamakta bir sorunu olacağını sanmıyorum. Her ne kadar kendisi konuşurken Latince ve İngilizce tıpsal terimler kullanıyor ve insana sürekli hastanedeyiz duygusunu aşılıyorsa da mükemmel Türkçe konuşuyor, sapına kadar Türk. Siz nerenizden gıdıklanırsınız doktor dedim. Ben gıdıklanmam dedi. İnsanın sinirini giderek bozup katil edebilecek boyutta küçümseyici bir bakışı var. Suratınıza bakarken ben 12 parmak bağırsağının yerini biliyorum sen biliyor musun bakayım gibi bir kıllığı var. Bize bizim bedenimizin öğretmeni gibi bakıyor. Biraz daha zorlasa organ manyak beynini sizi ben yarattım diye bakacak. Üstelik siz anlatırken sayın doktor gözünüzün içine bakarak dinlemiyor. Onun gözü, aklı hep başka yerlerde. Çok güvendiğim bir fıkraya tam giriş yapmıştım ki baktım doktorun gözü apışaramda. Dayanamayarak, prostata mı bakıyorsunuz doktor bey, bende yok dedim. Ben gülmesini beklerken, ne biliyorsunuz, kontrolleriniz yapıldı mı demez mi? Artık burama kadar geldi. Siz şu an elimle neremi gösterdiğimi göremiyorsunuz tabii. Kendisiyle vedalaşmak üzere elimi uzattım. Bana müsaade lan doktor, size dayanamayacağım. Siz yarın gelin hastaneye, size bir check-up yapalım. Sağ olun hocam, hiç check-up sevmem. Çek yatı yeğe tutarım. Ayrıca sizden vasiyetengiz bir ricam olacak. Sakın beni Türk doktorlarına emanet etmeyin. İstanbul'un orta yeri neresi? Ağ biçimi örülmüş dört köşe kentler, al mesela Los Angeles, insan ruhunda iz bırakıcı bir tedirginlik yaratırmış, öyle deniliyor. Bu ve benzeri kentler, kent denilen çok binasal ormanın gidilip gelinecek mimlediğimiz bir merkezi olması, kafamıza kazınmış bir noktası, oraya göre yön bulup oradan uzaklaştığımızı, özcesi oranın neresinde olduğumuzu bilmek, kendimizi o noktaya göre ayarlamak isteyen insanca duygumuzu tedirgin eder, diyor Roland Barthes, L'Empire des Signes isimli kitabının Şehir Merkezi, Merkez Boşluk başlıklı yazısında. Kitap Yapı Kredi yayınlarında Tahsin Yücel'in çevirisiyle yayınlandı.